Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla bir aradayız. Bugün sayın hocam biraz daha farklı bir konuya değinelim diye düşünüyorum. Normal olarak programlarımızda en azından bir haftanın ekonomik konularına şöyle bir değiniyoruz. Bunun arka planını değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkasından tarihi süreci de ele alıyoruz ama bugün ben biraz daha değişiklik olsun. Hı hı. Doğrudan tarihten başlayalım. Daha doğrusu Osmanlı İstanbul'unu ele alalım. Osmanlı İstanbul'unda ekonomik hayat nasıl organize ediliyordu? Bunu değerlendirelim istiyorum. Çünkü İstanbul aslında bir dünya başkenti. Çevresiyle beraber baktığımızda 1 milyonu da neredeyse bulan bir nüfusu var. Yani sur dışını aşıp o Bilad-i Selase dediğimiz üç beldeyi, Nefsi İstanbul yani Aslı İstanbul ve beraberinde Bilad-i Selase'yi de aldığımızda, 3 İstanbul'u da aldığımızda, hatta bunu biraz daha taştığımızda 1 milyonu bulacak bir İstanbul var. Tabii İstanbul'la ilgili bu soruları sormadan önce ben bir de şu iki birkaç değerlendirmeyi de yapmak istiyorum. Çok fazla sayıda Avrupalı seyyah değişik yerlerden ya da değişik sebeplerle İstanbul'a gelmiş, yaşamış insanlar var. Tabii bunların da Osmanlı İstanbul'uyla ilgili değerlendirmeleri, hatta kaleme aldıkları eserler, burada İstanbul'la ilgili işte hatıraları ya da gözlemlerini ifade ediyorlar. Tabii benim dikkatimi çeken yazılardan biri şu olmuştu. Bu bir İspanyol esir. Yani Osmanlı'yla yapılan savaşta, Türklerle yapılan savaşta esir düşüyor ve İstanbul'da 4 yılını geçiriyor. Manuel Serrano Isans diye birisi. Gerçi isminin de net bu olup olmadığı belli değil ama söyledikleri belki dikkat çekici. İstanbul'un iaşesiyle ilgili yapılanları ifade ediliyor. Rüzgar güneyden ve batıdan eserse Kahire'den, İskenderiye'den, Suriye'den, Kıbrıs'tan, Girit'ten, kısaca Cebeli Tarık'tan başlayıp bütün Akdeniz'den gemiler İstanbul'a gelirler. Kuzeyden ve doğudan esince de Trabzon'dan başlayıp Kefe ve Ten suyuna kadar bütün Karadeniz kıyılarından gene İstanbul'a gelebilirler gemiler. Havalar güzel olduğu zamanlar bir donanma kadar Karadeniz'den gemi gelir. İstanbul'da bulunduğum 3 yıl içinde azık sıkıntısı çekildiğini görmedim. Yani hiç bir aşırıda hiçbir problem yok. Pazar ekmeği dedikleri 2 okka ağırlığındaki ekmeğin bir okkasını yarım akçeye verirlerdi. İnce undan yoğrulmuş kar gibi bir ekmekleri vardı. Bunun okkası da bir akçedir. Kastilya'nın en iyi etleri ayarındaki koyun etlerinin 200 dirhemini bir akçeye verirler. Yani Kastilya ile kendi yaşadığı memleketle kıyaslıyor ki burada ucuzluğu da evet, ifade etmiş oluyor. Çünkü Kastilya aslında koyunculuğuyla meşhur bir bölge İspanya'da. Ki orada bile bu kadar ucuz olmadığını söylüyor. Bu meşhur bildiğimiz Merinos koyunları Kastilya bölgesinde yetiştiriliyor. Aynı izlenimler bu 16. yüzyılda esir düşmüş İstanbul'da yaşamış biri. Benzer izlenimleri 1787'de İspanya'ya giden Vasıf Efendi var. İlk Türk elçisi anlaşma yapıldıktan sonra onu getiren Federico Gravani. Yani Vasıf Efendi'yi 1788'de İstanbul'a getiren Fırkateyn'in komutanı. O da bunları söylüyor. Yani detaya girmeyeceğim ama burada şunu söylüyor. Kapalı çarşıyı tasvir ediyor. Birbirine çok yakın olan bu dükkanlar büyük bir alana yayılmış ve bu kentte her türlü şeyin ne kadar çok tüketildiğini ve ne kadar çok bol olduğunu gösteriyor diyor ve cümlelerini bu şekilde devam ediyor. O açıdan böylesine büyük bir şehrin yani dünya başkentinin ekonomisi nasıl dönüyordu? Yani sadece içeride şehir içerisinde üretim değil ama işte bu üretim için gerekli ham maddenin sağlanması, diğer gıdadan tutun da erzak her türlü iaşenin sağlanması, örneğin yaş sebze ve meyve. Yani bunlar dayanıklı da değiller ve kısa sürede bozulabilen ürünler. Fakat bunların İstanbul'da bu seyyahların eserlerinden ve tabii ki bizim de bildiğimiz arşiv belgeleri olsun diğer belgelerden bildiğimiz bol miktarda bulunuyordu. Bu organizasyon, böyle bir şehrin organizasyonu nasıl yapılıyordu? Dilerseniz böyle başlayabiliriz Sayın Hocam.
Evet, şimdi klasik dünya diyelim. Asya ve Avrupa beraberliğinde, Asya, Avrupa ve Afrika'yı da katalım. Bu üçlü kıtasal bütünlükte. Peki dünyanın o anlamda bütünüyle ilgili diyelim, en bütünleşmiş şehri İstanbul'dur. Bu Bizans'tan İstanbul'un ortaya çıkışı tarihinden itibaren böyle olmuş. Ortalama belki 300 binlik bir şehrin, 300 binlik bir şehrin dünyanın başkenti diyebileceğimiz bir büyüklükteki bir şehrin varlığından söz ediyoruz. Evet. Şimdi ifade ettiniz, o seyyahların anlatılarında ortaya çıkıyor. İstanbul aslında evet İstanbul'dur ama doğusuyla, güneyi ve kuzeyiyle adeta o yakın ve uzak coğrafyayla bütünleşmiş de bir şehir. Yani iklime göre, mevsime göre, belki havanın şartlarına göre bir bütünleşmişlik var. Nasıl oluyor da İstanbul o dönemin o şartlarında, o teknolojide diyelim, bir ürünün bir başka bölgeye taşınmasının sınırların olduğu o şartlarda, o dönemde nasıl oluyor da İstanbul 300 binlik bir nüfusu, çevresiyle beraber yine katarsanız daha büyük bir nüfusu, asırlar boyunca dimdik ayakta tutabiliyor?
Evet.
Bu çok önemli bir cevap olmalı. Yani ortaya çıkacak olan cevap modern dönem şehrin ya da insanının da o anlamda ilgisini çeken hususiyetler içermeli diye düşünüyoruz. Gerçekten de aslında İstanbul adeta salt sade bir başkent değildir. İnsanlığın önüne konulmuş bir örnek numunedir o dönemde de. Bir şehrin nasıl idame ettirilebileceğine dair, nerelerde problemler çıkacağına, ne tür tedbirler alınması gerektiğine dair günümüz üreticilerin ya da insanının da istifade edeceği cevaplar ya da başlıklar içeriyor. İşte malumunuz ulaşım teknolojisinin sınırları var. Bir ürünün bir bölgeden alınıp bir başka bölgeye taşınmasının zaman itibariyle sınırı var. En az da ya da en çok da bir sınırı var. Örneğin yaş, sebze ve meyveyi üretim bölgesinden çok kısa bir zamanda tüketim bölgesine taşımanız gerekiyor. Buzdolabı diye bir şey yok.
Evet.
Evet, kar var. Bu sahneler var ama bunlar da çok istisnai durumlar. Böyle gıdanın muhafazası açısından istisnai hususlar. Herkesin buna imkanı da yok o anlamda. Bu tür kar merkezleri, buzhaneler diyelim, kar odaları ancak meşrubatı soğuklaştırma için, yoksa uzun vadeli koruma için kullanılabilir durumda hususlar değiller. Yani. Bu durumda üretilmiş olan bir yaş ve sebze meyvenin gecikmeksizin hemen anında İstanbul'a ulaştırılması acaba nasıl sağlanıyordu? Belki Üsküdar'da üretilen örneğin bir marulun, bir kıvırcığın diyelim ya da bir salatalığın Çengelköy'e ulaştırılması kolaydı nispeten belki. Ya da Tuzla'da üretilen bir bamyanın ya da Gebze'de üretilen bir enginarın, kirazın diyelim İstanbul'a ulaştırılması nispeten kolay gibi gözüküyordu. Yani. Ama bu hakikaten böyle midir gerçekten? Nasıl olmuş da İstanbul alındığından 20. yüzyılın başına kadar geçen 500 yıl boyunca nereden baksanız bir 30-40 yıllık bir nesle karşılık gelir bu en azından. İstanbul hiç küçülmemiş, tam aksine hep büyüme meylinde olmuş. Hatta öyle zamanlar var ki Osmanlı hayatında nüfus İstanbul'a akmak istiyor. İstanbul'un o çekiciliği nereden? Nasıl bir tedbir mekanizma var ki insanlar yaş, sebze ve meyve ihtiyacında bir kıtlık yaşamamışlar. Kalıcı bir zorluk ortaya çıkmamış. Yine hakeza ikincisi, daha kalıcı tüketim maddeleri olan işte diyelim ki buğdaydı, arpaydı, darıydı, yulaftı gibi ya da giyim ve kılık kıyafet, alet, edevat bahsinde diyelim. Nasıl oluyor da İstanbul'un bu ihtiyacı daimi olarak karşılanabilmiş? Bu tabii hemen tek bir cümleyle cevaplanabilecek olan bir başlık değil. Belki konuyu parçalamak, bölmek, birçok alt başlığa ayırmak gerekiyor. İşte örnek verdiniz. İstanbul'un o çarşıları mesela mevzu var.
Evet.
Nasıl olmuş da örneğin kapalı çarşı dediğimiz, Mısır çarşısı dediğimiz o çarşılar İstanbul'un ana alım ve satım bölgesi halinde kalabilmiş? Ne tür tedbirlerle bu sağlanmış? Tabii İstanbul o anlamda biraz daha detaylı konuşacak olursak, bu 300 binlik nüfus ya da toplamda 11-12 milyonluk klasik, yani şu anki Türkiye sınırlarındaki bir Anadolu ve Rumeli,
evet,
ya da daha bütün değeri alacak olursak bir iddiaya göre işte Brodel'in örneğin yaklaşımı doğrudur, Kanuni döneminde Afrika içine alan, Orta Doğu içine alan, Karadeniz ve bugünkü Ege'yi ya da Rumeli için alacak büyüklükteki Osmanlı'nın 35 milyonluk bir nüfusun idamesi nasıl sağlanmış? Kapalı Çarşı örneğinde olduğu gibi, evet, İstanbul yanında aslında bütün Osmanlı dünyası adeta aynı modelle kurgulanmış. Her yerde aynı yaklaşım ve aynı öncelikler, aynı çözümlemeler geliştirilmiş. Ve bu çerçevede belki bu 35 milyonluk nüfusun en girift olan, en iç içe geçmiş olan bölgesidir İstanbul. Ve bu yönüyle de İstanbul'u anlamak bir bakıma Osmanlı'yı anlamaktır.
Aslında İstanbul'u çözersek Osmanlı'yı,
evet, çözmüş. İstanbul'u çözersek Osmanlı'yı çözmüş, anlamış oluruz diye düşünüyorum. Sizin ifade ettiklerinize ilaveten Edmond Amicis var malum. Türkiye'de dinleyicilerimizin de Çocuk Kalbi kitabıyla en azından tanıdıkları İtalyan yazar. Kırım Savaşı sonrası İstanbul'a gelir. 1870'li yıllarda İstanbul'u adeta böyle karış karış dolaşır. Bir batılı seyyah diyelim ya da bir batılı düşünür diyelim. Sadece seyyah değildir Amicis. Aynı zamanda hakikaten bir sosyal çözümleme sanatçısıdır, evet, o yönüyle de. İstanbul'u tasvir eder. Ve tabii hayranlıklarını gizleyemez. Nasıl olur da böylesi iç içe, böylesi büyük bir dünya, bir kargaşa gibi gözüken ama o kargaşanın alt kasında inanılmaz bir düzenlilikle devam eder diye merak eder. Dinleyicilerimiz de eğer hani anlamlı bulurlarsa ilgi çekeceğini düşünüyorum. Onun bu İstanbul adlı eserinin İstanbul'u böyle resmeden bir iki pasajından bir bölüm okumak istiyorum. Diyor ki Amicis, İstanbul'u keşfetmek için belli mekanlarda olmak yeter diyor. İşte bir tanesini Kapalı Çarşı olarak tasvir ediyor. Bir diğerini Galata Köprüsü olarak anlatıyor. Diyor ki, köprüde durunca bir saat içinde bütün İstanbul'un geçit yaptığı görülür. Adeta ulaşım hattıdır Galata Köprüsü. Bu güneşin doğuşundan batışına kadar durmadan, dinlenmeden karşılaşıp karışan, bitmez tükenmez bir insan akıntısıdır. Hindistan çarşıları, Nijni, Novgorod panayırları, Pekin bayramları bunun yanında hiç kalır. Bir şey görebilmek için köprünün küçük bir yerini seçmeli ve hep oraya bakmak gerekir. Oraya buraya bakınca göz iyi göremez olur, zihin karışır. Kalabalık her grubu bir halkı temsil eden bin renkli kocaman dalgalar halinde geçer. En garip tip, kılık kıyafet ve her sınıftan insan topluluğu boşu boşuna hayal edilir. 20 adımlık bir yerde ve 10 dakikalık bir zamanda orada görülen efsanevi kargaşalık üzerinde bir fikir edinmek düşünülecek şey değil elbette. Koskoca yüklerin altında iki büklüm olmuş, koşarak geçen bir sürü Türk hamalın arkasında, etrafa kaçamak bakan bir Ermeni kadının bindiği, sedef ve fil dişi kalkmalı bir tahterevan ilerler. Yanda beyaz burnuslu bir bedevi ile ipek sarıklı ve mavi kaftanlı ihtiyar bir Türk'ün yanı sıra, peşinde işlemeli bir ceket giymiş tercümanıyla genç bir Rum atının üstünden geçer ve önünden sırma şeritli bir vardacının koştuğu Avrupalı bir sefirin arabasına yol vermek için bir mahruti koca külahlı, deve tüyü hırkalı bir derviş kenara çekilir. Adeta iç içe, evet, çok farklı belki gayelerle orada bulunan insanları tasvir etmeye çalışıyor. Birbirine farklılıklarına vurgu yaparak bunu yapıyor ama. İşte önemli olan aslında burada o. İstanbul farklılıkları bir arada tutabilen bir şehir. Nasıl olabiliyor bu? Yine devamla şöyle ifade ediyor. Bütün bunlar görülmez ancak hissedilir. Daha geriye dönmeden kendinizi kocaman astrakan kalpaklı bir sürü İranlının ortasında bulursunuz. Bunların arkasından da iki yanı sıyırtmaçlı, harar gibi sarı bir cübbe giymiş bir Yahudi çıka gelir. Sırtındaki çuvalda çocuğunu taşıyan, saçı başı darmadağınık bir çingene karısı, asası ve dua kitabı ile bir Katolik papazı, Rum, Türk, Ermeni kalabalığın içinde, destur, savulun diye bağıran koca bir harem ağası, mor ve yeşil feraceler giymiş, beyaz yaşmak örtülmüş harem kadınlarını taşıyan, çiçek ve kuş resimleriyle süslü bir Türk arabasının önünde atıyla gider. Bunun arkasından Beyoğlu hastanelerinden birinin rahibesi, kucağında maymunuyla Afrikalı bir esir ve falcı kılıklı bir lafazan. Her zaman olan bir şeydir bu ama İstanbul'a yeni gelenlere acayip görünür. Birbirinden bu kadar farklı olan bu insanlar burun buruna geldikleri halde Londra halkı gibi birbirine bakmadan geçip giderler. Kimse durmaz, acele acele yürürler ve yüzlerce insandan birinin bile tebessüm ettiği görülmez.
Aslında günümüzü de biraz tasvir ediyor gibi hocam. Yani evet. Galata Köprüsü'ne çıksak tabii aynı kıyafetler, aynı kılıkta insanlar değil ama benzer manzaralarla, farklı manzaralarla sanki.
Evet, İstanbul'un o telaşlı hali evet, hiç yani. Bitmedi. Demek ki eskiden de böyleydi. İstanbul öylesinde insanları çekip çekir çeviren, meşgul eden bir dünya ki demek ki. Dün de öyleymiş, bugün de aynen
bugün
öyle.
Aynı şekilde devam ediyor.
Şimdi tamam. Yine dikkatimi çeken bir husustur. Hicaz'a gidenler var ise malum dinleyicilerimizden umre için, hac için. Oradaki o özellikle Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki o çok çeşitlilik insanı bir anda şoke eder.
Evet.
Bir zenciyle yan yana durursunuz. Bir İranlıyla, bir Malezyalıyla, bir Avrupalıyla, bir belki Rusyalıyla, belki Türkistanlıyla, Rumeliliğiyle, Anadolu'yla çok çeşitli insanlarla bir anda karşılaşıverirsiniz ve zaman zaman şaşkınlıklar geçirirsiniz.
Evet.
Hele onlarla da biraz böyle hemdem olup bir takım mükalemeler geliştirebilirseniz, 3-5 cümle İngilizce, 3-5 cümle Arapçanızla bir takım şeyler konuşabilirseniz, ne kadar farklı bir dünyanın aslında var olduğunu keşfedersiniz orada. Evet. İstanbul'da böyle bir dünyaymış. Ya nasıl oluyor da İstanbul bu kadar çok çeşitli etnik grubu, çok çeşitli insan tipolojisini aynı anda buluşturabiliyor? Evet, insanlar vardır ama gündelik hayatta bu kadar iç içe oluş çok olağanüstü bir şey. Yani bu kadar büyük bir dinamizm nasıl sağlanmış? Bu bence çok dikkate alınması gereken bir konu. Zira bugün itibariyle örneğin 15 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz.
Evet.
İşte saat ekonomik açıdan bile konuşacak olsak, nasıl bir ekonomik örgütlenme model olmalı ki 15 milyon insan öncelikle saat ekonomik olmayan ama. Çünkü ekonomi sınırında baktığımız zaman bazı şeyleri atlayabiliyoruz. İşte insanların ev ihtiyacı var, ev yapılsın. İnsanların giyim ihtiyacı var, giyim temin edilsin. İnsanların gıda ihtiyacı var, gıda ürünleri elde edilsin ve pazarlansın, işte tüketilsin değil sadece ele alınması gereken. Evet. Aynı zamanda da bu 15 milyonun gündelik hayatında akla gelebilecek olan ne varsa, yataktan kalkış ile akşam yatağa varışa kadar insanın önüne düşebilecek her ne var ise öncelikle bu şehrin içinde karşılanması gerekiyor.
Evet.
Örneğin komşuluktur. Örneğin arkadaşlıktır, dostluktur. Mesela bugün itibariyle İstanbul'un kurgulamasında çok ciddi bir zorluk içindeyiz. Ben zaman zaman işte bir takım şehirlere gidiyorum. Özellikle mesela Ankaralı ya da taşranın diyelim köylerinde yaşayan, kırsalında yaşayan bir takım insanların İstanbul'la ilişkin söylediği en ciddi husus trafik mevzu. Yani İstanbul hepimizin malum. Hepimizi ekonomik anlamda öncelikle buraya bağlayan İstanbul ki yapılan araştırmalar bunun çok belirleyici olduğunu ortaya koymuş. İstanbul'a göç eden insanların çok büyük oranı İstanbul'a ekonomik kaygıyla geliyorlar. Bu durumda o bağlamda konuşabiliriz. Ekonomik öncelikle İstanbul'da yaşayan insanların ekonominin bu tayin ediciliğinde gündelik hayatın diğer fonksiyonlarına uzak kaldığını görebiliyoruz.
Evet.
Hepimizin malum İstanbul'da bir sürü akrabayı, talukatı, köylüsü, hemşerisi, eş ve dostu vardır. Belki askerlik arkadaşı, belki okul arkadaşı, iş arkadaşı. Ama bunlarla yüz yüze görüşme imkanı oldukça dar, sınırlı. Telefonla, internetle mesajlaşıp insanlar geçip gidiyorlar. Ama eski İstanbul böyle değildi. Eski İstanbul bir arada yaşamak isteyen insanların ya da yakın yaşamak isteyen insanların iç içe olduğu bir dünya. İşte bu renklilikten bunu yakalayabiliyoruz diye düşünüyorum. Bunu tabii daha detayda demin ilk soruya dönecek olursak nasıl oluyor da böylesi büyük bir dünya burada kurgulanabilmiş? Bu işin ekonomik yanında sosyal, kültürel, siyasal ve idari yönünün de olduğunu ifade etmeye çalıştık. Resmi bir bütün olarak ele alacak olursak öncelikle, daha önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul adeta Osmanlı dünyasının bir prototipi.
Evet.
İstanbul'da nasıl bir yapı kurgulanmış ise onun benzeri minyatür ölçekte Anadolu'nun diğer şehirleri içinde var. Bir İzmit için, bir Bursa için, Kayseri için, Kastamonu için, Ankara için hepsi benzer özelliklere ana hattıyla sahipler. Bu resmi şöyle biraz resmedecek olursak İstanbul'un hem benzeşen yönlerini hem de ayırt edici yönlerini yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
Şunu sormak istiyorum Sayın Hocam ki burada hedefler nelerdi? Yani İstanbul'u inşa ederken, İstanbul'u kurgularken o dönemin politika yapıcıları, İstanbul'un kurucuları ne tür hedefleri gözeterek böyle bir sistem, böyle yapıyı kurmuşlardı? Ve tabii ki bunu günümüzde de karşılaştırmada yapmamız söz konusu olabilir. Yani o günkü hedeflerle bugünkü hedefler arasında ne tür benzerlikler veyahut da farklılıklar var diyebiliriz.
Evet. Bu iyi bir nokta. Yani o detaya inerken hangi hedefle başlanıldığı gündeme taşınırsa nereye gidildiği ya da gidilemediği yakalanabilir. Yine bugün itibariyle de yani 21. yüzyıl İstanbul'unda, dünyasında da diyelim ya da Türkiye'sinde diyelim, kent ve şehir hangi hedefler önceliğinde kurgulanıyor?
Evet.
Tabii var olan sınırlamalar, imkanlar dahilinde konuşuyoruz elbette. O klasik dönemin imkanları ve sınırları, modern dönemin imkanları ve sınırlarında bir şehir, bir kent, bir kasaba hangi öncelikler ya da hedefler çerçevesinde kurgulanıyor? Bu yakalanabilirse o detaydaki farklılıklar ve benzerlikler, başarı ve başarısızlıklar tabii dolayısıyla da daha rahat yakalanmış olunur. Bir defa Osmanlı'nın dünyasında insanların bugün modern insanı fark edemediği bir temel kabul var. O da şu: sistemin bütün unsurları önemlidir. Yani Osmanlı'nın böyle bir kabulü vardır. Osmanlı dünyasında, hani bugün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı dediğimiz 77 evet. milyon insanın tamamı önemlidir ya bizim için.
Evet.
Yani kırdan kente herkes önemsenir ya. Aslında aynı önemseme klasik dünyada da var. O dönemin devlet anlayışında böyle bir yaklaşım var. En azından Orta Doğu'da var, İslam dünyasında var. Mesela halifenin ya da sultanın, devlet başkanının sorumluluğu açısından var. Yani Osmanlı sultanı ya da devlet başkanı diyelim, İstanbul'daki yanında Anadolu'nun kırsalında falanca köyünde yaşayan bir insanı bile kendi sorgu alanı olarak görür. Yani Allah'ın kendisine onu soracağını bilir, öyle düşünür. Bu itibarla Anadolu ve Rumeli, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika'ya katılım, Osmanlı dünyasının tamamı siyasal yöneticinin sorgu ya da ilgi alanı dahilindedir. Ve bu bütünü dikkate alacak çözümler geliştirmeyi hedefler. Hedefi budur. Yani bütün Osmanlı tebasının, reayasının diyelim, halkının tamamı için çözüm geliştirilmek istenir. Nedir bu durumda bulunması gereken çare? Bu insanın ömrü hayatında ihtiyacı olanı olabildiğince maksimum ölçekte, düzeyde temin etmesini sağlamaktır. Ama o dönemin ulaşım imkanlarında, iletişim imkanlarında, o sınırlar dahilinde bu olabildiğince lokal ölçeklerde, yerel bölgelerde temin edilmek istenir. Yani Anadolu insanı, örneğin Rumeli insanı, kendi köyünde, kendi kasabasında o imkanı elde etsin istenir. Bu modern dönemden farkı biraz da budur. Modern dönemde o ulaşım teknolojisinin getirdiği fırsat vardır. Antalya'da üretilen, Kars'ta üretilen ya da Londra'da elde edilen, üretilen bir ürünün İstanbul'da tüketilmesi çok daha kolaydır. Hatta günlük bile taşıma imkanı vardır.
Evet.
Ama o dönemin şartlarında, o sınırlar dahilinde, örneğin İstanbul'da yine gündemi ele alacak olursak, o dönemin şartlarında, o sınırlarda olabildiğince lokal, yerel bölgeler esasında çözüm bulunmak istenir. Ama bütün nüfus, bütün insanlık o anlamda gündem başlığıdır. Burada belki yine gündeme taşınması gereken bir diğer husus, çözümün sadece ekonomik değil, siyasal, idari, sosyal ve kültürel bağlamda birlikte dikkate alınmasıdır. İlk bölümde o vurgulamaya çalıştığımız farklı renkli elbiseler giyen, farklı kılık ve kıyafette insanların varlığı bir veri olarak alınır aslında. O veri üzerine şehir bina edilmiştir. Yoksa o insanı o şehre uyarlama, kılık ve kıyafetiyle, sosyal yaşantısıyla şehre uyarlama, şehirde yok etme, şehrin varlığı uğruna onu kurgulama çabası yoktur. Belki modern şehirden çok önemli farklarından bir tanesidir bu. Zira modern şehir, kapitalist dünyanın şehir tanımlamasında şehir içindir kurgulama. Ve bu kurgulamada insanoğlu göz ardı edilebilir durumdadır. Hani ekonomik hayatta ya da hangi fonksiyonla o şehrin içinde varsa o vazifesini ifa etmesi esasa alınır. Onun dışındaki dünyası, örneğin eğlence dünyası, örneğin sosyal diğer ilişkiler zarureti, akrabalık, komşuluk ilişkileri, sağlıklı yaşam, spor yapma, gezme, dinlenme, eğlenme, bütün bu ihtiyaçları ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu plandadır. Modern şehir böyle bir şehirdir. Fakat Osmanlı İstanbul'unda bütün bunlar birlikte dikkate alınmış durumdadır. Mesela Edmond Damici'si yine dikkatimi çeken bir ifadesi var. Dinleyicilerimizle, Erkam Radyosu dinleyicilerimizle paylaşmak da isterim. Önemli olduğunu düşünüyorum. İşte biraz önce yapılan o tasvirde Galata'yı nasıl tanımlamıştık? Evet. İç içe. Evet. Canlı, dinamik, sabah güneşin doğuşuna, akşam batışına kadar herkesin koşturduğu bir ortamdır. Şimdi insan zanneder ki sanki İstanbul hep böyle. Değil. Amicis de bunu ifade ediyor ve diyor ki, çeyrek dakikalık bir yol yürünebilir ama bazen ne kimseye rastlanır ne de bir ses duyulur diyor. İstanbul'un kenar mahallelerini böyle tasvir ediyor şimdi de.
Var yani.
O iç içeliğin yanında bambaşka dünyalar var. Mesela yine Amicis diyor ki, Üsküdar'a doğru gidildiğinde diyor gemiyle, hiç tahmin etmediğiniz bir yerden bir şehir çıkıveriyor karşınıza diyor. Bu da neymiş böyle deyip şaşkınlığa düşüyorsunuz diyor. Bambaşka bir güzellik diyor. Olağanüstü, harikulade bir bölge diyor. İstanbul'un yanında başka bir inci tasvir yapıyor. İşte böylesi Galata gibi, Kapalı Çarşı gibi İstanbul'un iç içeliği dünyasında İstanbulluyu kendine özgü kılan, belli bölgenin, muhitin insanı kılan, kendi evinin insanı kılan bir takım özellikler de barındırıyor. Yine devamlı diyor ki, orada bulunan rengarenk boyanmış birinci katı zeminden, ikinci katı birinci kattan taşmış küçük ahşap evler vardır diyor. Büyük evlere bağlı küçük evler görünüşündeki her tarafı camlı ve kafesli şah nişinler, sokaklara hüzün ve esrar dolu kendine mahsus bir hava verir. Bazı yerlerde yollar o kadar dardır ki karşılıklı iki evin çıkma katları neredeyse birbirine değer. Ve bu insan kafeslerinin gölgesinde günün büyük bir kısmını oturdukları yerden gökyüzünü azıcık görerek geçiren Türk kadınlarının ayaklarının tam altında yürünür. Bütün kapılar kapalıdır. Zemindeki bütün pencerelerde demir parmaklıklar vardır. Her şeyde bir itimatsızlık, bir güven sağlama hissi vardır. İnsan bir manastır şehrinden geçiyormuş gibi olur. Yani şehir var ama şehrin o sokakları içinde şehirden kopmuş başka bir dünya hissediveriyorsunuz.
Başka şehir.
Yani
var.
Bir mahremiyet de var.
Evet.
Şimdi modern dünyada şehir o mahremiyeti ortadan kaldırandır. Ekonomisi buna göre kurgulanmıştır. Her şey dışarıya taşmaya dönüktür. İnsanlar göstermek isterler.
Evet.
Ben mesela hatırlıyorum eski evler. Hala İstanbul'da ne kadar kaldığını bilmez ama en azından Anadolu'nun bölgelerini dolaştığınızda hala hissedersiniz. İşte en azından 40'lı 50'li yaştaki insanlar bunu çok iyi bileceklerdir. Ve eski İstanbul şehir evi ya da Anadolu evi diyelim, sokağa cephesini oluşturmuş ama arka planda bahçesi olan, çardağı olan, kuyusu olan, asması olan, iriği ağacı olan bir aile yaşantısına imkan veren başka bir dünyadır. Adeta şehrin içindedir ama şehrin içinden soyutlanmıştır bir yönüyle de. Şehri şehre kendini tamamen teslim etmez insanoğlu. Kendine özgü o dünyasını korur. İşte bunları yakalamış burada amicis, bunları hissettiriyor bize. Evet. İnanılmaz bir zevk dünyası aslında, bir keyif dünyası bu. Her an bir kahkaha işitirsiniz. Ama başınızı kaldırıp bakınca bir aralıktan hemen kaybolan saç örgüsü veya pırıl pırıl bir göz görürsünüz. Zaman zaman sokağın bir tarafından öbür tarafına doğru hararetli bir konuşma duyarsınız. Ayak sesleriniz işitilince konuşma kesilir. Bir an için kim bilir hangi dedikodu ve entrikaya mani oldunuz. Tabi Yahudi gözüyle de bakıyor. Tabii. Affedersiniz, bir batılı gözüyle batıyor. Siz kimseyi görmezsiniz ama sizi binlerce göz görür. Yalnız olduğunuz halde kalabalığın içindeymişsiniz gibi gelir. Görünmeden geçmek ister, adımlarınızı sıklaştırır, halinize, tavrınıza bir çeki düzen verir, gözlerinizi yere indirirsiniz. Evet. Yani şehrin içinde insanı, insanların içliğinde, içeriğinde diyelim, yalnızlaştıran aynı zamanda, diğerlerine koparan bir dünya. İşte belki şehir böyle olmalı. Açılan bir kapı, kapanan bir pencere ile büyük bir gürültü duymuşsunuz gibi yerden sıçrayıverirsiniz. Şimdi eski İstanbul bu yönüyle hakikaten ekonomik o yapının içinde sosyal hayatı da kurgulayan, örgüleyen bir yapı. Nitekim yazar daha ileri sayfalarda Pera'ya gidiyor, oradaki gayrimüslim mahallelerin, muhitlerini de dolaşıyor. Bu rengarenk ortama yine İstanbul'un her coğrafyasında aynı hassasiyetle, belki aynı temel yaklaşımla ulaşılabileceğini ifade ediyor. Tabii bu İstanbul tasvirinde başka detaylar da var. Evet. Amicis İstanbul'u anlatırken sadece şehrin dinamiğiyle anlatmaz İstanbul'u. Şehrin insanıyla da anlatmaz. Şehrin fizik yapısıyla da anlatmaz. İstanbul'daki hayvanlara da değinir.
O da ilginç.
Mesela İstanbul'un köpeklerine değinir. Yani İstanbul çok ilginç bir şehir. İnsanın yanında bu kadar rengarenk, onlarca yüzlerce tür insanın barındığı, Afrikalı zenciden Kafkasyalı bir köleye kadar, bir ne bileyim Ermenisinden Yahudisine kadar, Çerkesinden Kürtüne kadar herkesin barındıran o şehir, aynı zamanda bu kültürlerin asırlar boyu varlığını garanti ettiği gibi o şehrin ekonomisi içinde, şehrin o yok edici yapısı içinde onları yok etmediği gibi, varlığın tam tersine garanti altına aldığı gibi, ilaveten hayvan varlığı içinde bir garantidir. Bu da çok önemli bir nokta. Yani o dönemin o dar şartlarında diyelim, yokluğunda, kıtlığında, zor şartlarında İstanbul'da hayvanların da inanılmaz bir refah, bir huzur içinde yaşadığını anlatır. Yani yapı öyle kurgulanmış ki. Mesela diyor ki İstanbul'da diyor hayvanlar diyor, köpekler diyor adeta bir cennette yaşarlar diyor. Londra'da diyor sokaklarda köpekler bazen yatarlar diyor. Ama bir insan girip de bana tekme vurur mu? Ya da bir araba üzerinden geçer mi diye bir gözü uyanık uyuyor diyor.
Yani tedirginlik içerisinde.
Bir tedirginlik içinde yaşar diyor.
Uyuyor.
Fakat diyor İstanbul'da öyle değildir diyor. İstanbul'da diyor sokaklarda diyor köpekler diyor yan gelir yatarlar diyor. Hiçbir insan da onun üzerine basar diyor, ne tekmeler diyor. Hatta diyor arabalar diyor kavis çizerek geçerler diyor.
Rahatsız etmiyor.
Böylesine huzurludurlar diyor. Yani sadece insan için değil, hayvan için de o anlamda bir huzur beldesi.
Yani şehir içinde nasıl yaşayan herkesi kuşatıyor, bütün canlıları diyelim ki.
Evet, nasıl olabilmiş bu? Nasıl olabilmiş bu? Çok önemli bir husus bence. Tabii bunu belki yakalatan sadece ekonomisi değil elbette İstanbul'un. Evet. Aynı zamanda bütün bir dünyasıdır. Evet. Öyle diyelim.
Yoksa sadece ekonomi olarak bakarsak belki bunu tam anlamıyla idrak da edemeyebiliriz diye düşünüyorum.
Evet. O dünya nasıl ifade edilir diye detaya indiğimizde, adeta İstanbul bu iç içelikte o bütün o kültürlerin, dinlerin diyelim, bütün farklı mesleklerin, zanaatlerin, ilgilerin diyelim, zevklerin ve keyiflerin o iç içelikte bir bütünlük içinde birbirini tamamlayıcı nitelikte yaşanabildiği bir şehir İstanbul. İşte bu çerçevede mesela Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı çok iyi bir örnek. İstanbul'a geldiğinizde Kapalı Çarşı'ya adım attığınızda adeta İstanbul'un diyebiliriz ki bütün dinamiklerinin alım ve satım boyutunda yaşandığı en üst ortamdır İstanbul. Genelde tabii batılı seyyahlar, siz de ifade etmeye çalıştınız, ilk başlangıçta burayı görüyorlar. Buraya dikkat çekiyorlar.
Belki İstanbul'da ilk yapılan çarşıda belki yani kapalı çarşılar içerisinde İstanbul'da ilk yapılan da kapalı çarşı oluyor. Yani fetihten sonra Fatih'in yaptırdığı 1461 yılında herhalde yapımı başlamış hocam, küçük bir yapı olarak belki. Hı-hı. Ama sonrasında tabii gelişiyor ve günümüzde gördüğümüz bu şekli alıyor. Yani zamanla hı-hı, giderek büyüyor.
Şimdi kapalı çarşı bu yönüyle İşte Müslim, gayrimüslim insanların alım ve satımda buluştuğu, İstanbul'un yanında aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda başarısını gösteren, gücünü gösteren bir sahne, bir tasvir dünyası. Amicis yine bu konuda bir takım detaylar aktararak, şaşkınlığını da hiç gizlemeden yani anlatımlarda bulunuyor. Uzun uzun İstanbul'un bu özel bölgesini tasvir etmiş. Mesela birkaç noktayı burada paylaşmak isterim. Diyor ki, kapalı çarşının dış taraftan dikkati çekecek ve içerisini tahmin ettirebilecek bir hali yok. Yani dıştan da hatta bakarsanız bugün bile küçük küçük kubbelerin olduğu, gayet o örneğin camilerin yanında belki adeta hiç hükmünde, yok hükmünde, evlerin arasında kaybolmuş bir yapı gibi gözüküyor. Ama tam tersine gayrimuntazam, yüksek kurşuni duvarlarla çevrili, kurşun kaplı ve çarşıyı aydınlatan pencereleri olan bir sürü ufak kubbeli, kargir, muhteşem bir yapıdır. Mimari bir hususiyeti olmayan kemerli bir cümle kapısı vardır. Civar yollardan hiç gürültü gelmez. Kapıya 4 adım kala bile bu kale duvarlarının arkasında hala ıssızlık ve sessizlikten başka bir şey olmadığı zannedilir. Ama içeriye girer girmez nutku tutulur insanın diyor. Her sokak bir çarşıdır ve hepsi de siyah beyaz taştan kemerleri olan kubbeyle örtülü, cami sahını gibi arabesklerle süslü bir ana yola açılır. Yarı aydınlık bu sokaklardan içinden dalgalanan kalabalığın arasından sağır edici bir gürültüyle arabalar, atlar ve süvariler geçer. Müşteri 4 bir taraftan sözlerle, işaretlerle çağrılır. Rum tüccar biraz da azametli bir tavırla seslenir. Aynı derecede hilekar ama daha mütevazi görünen Ermeni mübalağalı bir hürmetle celbetmek ister. Yahudi satacağı şeyleri kulağınıza fısıldar. Dükkanının eşiğinde bir mindere bağdaş kurup oturan ağırbaşlı Türk ise ancak gözleriyle bir davet eder ve işi kadere bırakır. 10 kişi bir ağızdan seslenir. Monsieur, kaptan, caballero, signore, excellence, kirye, my lord. Her dönemeçte yandaki kapılardan peş peşe kemerler, direkler, uzun koridorlar, küçük kestirme sokaklar, çarşının karma karışık ve uzak manzaraları, her tarafta dükkanlar, duvarlara ve kubbelere asılmış mallar, telaşlı tüccarlar, yük taşıyan hamallar, yaşmaklı kadınlar, duran, dağılıp kaybolan gürültücü kalabalıklar, insanın aklını başından alacak bir eşya ve insan kargaşası görünür. Şimdi bu tasvir tabii kumaşçılar çarşısı, kılıççılar çarşısı, dericiler çarşısı, bakırcılar çarşısı, bu mücevherat kuyumcular çarşısı gibi örneklerle devam eder gider. Ama tasvir çok ilginçtir. Evet. Ne diyor İstanbul'u anlatırken kapalı çarşıyı? Bir tarafta Ermeni'yi, diğer tarafta Rum'u, Türk'ü ve bütün bu ırklar ve dinler kargaşası içinde diyelim bir bütünlüğü ifade ediyor. Yani asırlar boyu bir kargaşaya düşmeden, çatışmaya düşmeden, bir kavgaya, bir paylaşmazlığa düşmeden bu insanlar nasıl olmuş da böylesi bir renkliliği, bütünlüğü bugüne kadar aktarabilmişler? Yani modern döneme gelinceye kadar 500 yıllık bir miras nasıl doğmuş? Bu tabii ucu bitmez belki bir hikaye ya da bir masal ya da bir konu ama herhalde programımızın da sınırlarına vardık. Bugünlük burada keselim. Eski ve yeni İstanbul'u bir karşılaştırma babında yine modern tekrar dönemi de merkeze alarak detayı da ele almakta herhalde yarar var diye düşünüyorum.
Tekrar gündeme taşıyalım hocam. Bu arada dinleyicilerimize, Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum.
Tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.